Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri. Bugünkü sohbetimizde sizlerle yine Yahya Kemal hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Yahya Kemal bizim kültürümüzü, dinimizi, dilimizi, milliyetimizi, medeniyetimizi manzum ve mensur olarak en iyi anlatmış, en iyi hissetmiş, en iyi duymuş ve duyurmuş sanatkarlarımızdandır. Geçen sohbetimizde onun yetişmesi, şair olması, hayatı hakkında bazı anekdotlar anlatmış. Sonra da Aziz İstanbul adlı kitabından bazı parçalar okumuştum. Bu sohbette de benzeri bir yol takip etmek istiyorum. Ve onun hem mensur eserlerinden bazı anekdotlar hem de bazı şiirlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen sohbetimizi dinleyen bir arkadaşım bana dedi ki yahu Yahya Kemal'in annesi ve annesinin Yahya Kemal üzerindeki tesirlerini şöyle bir temas ederek geçtin. Bunu biraz daha işlesen bugünün annelerine, babalarına, bugün çocuk yetiştirmek isteyenlere daha etkili ve daha faydalı olur. Bunun üzerine ben de bu sefer size Yahya Kemal'in kendi hatıralarından, kendisinin üzerindeki annesinin onu yetiştirmesiyle ilgili kısımlardan bazı anekdotlar aktarmak istiyorum. Bazı parçalar anlatmak, bazı kısımları beraberce okumak istiyorum. Kendisi bu hususta Hatıralar adlı kitabında yahut tam adı Yahya Kemal'in hatıralarıdır. Çünkü Nihat Sami Banarlı onları Yahya Kemal'in el yazılarından derlemiştir. Bu Yahya Kemal'in Hatıraları adlı kitaptan annesinin üzerindeki etkisini ve Yahya Kemal'i nasıl bir insan olarak yetiştirdiğini aktarmak istiyorum. Diyor ki, benim çocukluğumda dini ve milli duygularımı besleyen, destekleyen iki kişi olmuştur. Bunlardan birisi Lala'sı imiş. Şimdi buradaki Lala'yı bugün artık her hali vakti yerinde insanın evinde bulunan, efendim kah Orta Asya'dan, kah başka yerlerden gelen evlerdeki yardımcı hanımlarla da mukayese edebiliriz. O tarihlerde Üsküp'te Hüseyin adlı bir uşağımız vardı diyor. Hüseyin Leskovça muhacirlerindendi. Benim Lalan'dı. Hüseyin Budin, Belgrad, Leskovça türküleri söyler, Battal Gazi destanını okurdu. Ki burada bir noktalı virgül koyalım. Battal Gazi destanı Anadolu'nun Müslümanlaşmasını da anlatan, Battal Gazi'nin hayatı ve savaşları çerçevesinde onu da anlatan destani bir eserdir. Ve epik bir eserdir. Yani kahramanlık duygularına yönelik o duyguları ön plana çıkaran bir eserdir. Yahya Kemal de onu Lalası'ndan dinlermiş. Şimdi bugün evlerimizde bazen çocuklarımızı emanet ettiğimiz, bazen ev işlerine yardımcı olsun diye bulunan insanların bizim kültürümüzle irtibatlarını şöyle bir herkes kendi kendine sorgulasın. Çocuklarımıza onlar neyi öğretiyorlar, neyi anlatıyorlar, nasıl örnek oluyorlar? Bunun cevabını herkes kendisi versin. Devam ediyor Yahya Kemal hatıralara. Battal Gazi Destanı iri sarı kağıtlı bir kitaptı. Bakın kitabın rengine kadar hatırlıyor. Bana bu destanı okuması için odasına giderdim. Battal Gazi'deki epik ruh beni duygulandırırdı. Oradaki kahramanlık duygularını aktaran kısımlar Yahya Kemal'i duygulandırıyor. Dikkat edin, bugün çocuklarımız da en çok bilgisayarlarda neyle meşgul oluyor? Bazı kahramanların oyunlarını oynamakla. Ama bu kahramanlar yerli ve milli kahramanlar mı? çoğunlukla hayır. Evet, Malatyalı Hüseyin Gazi İstanbul'a nasıl geliyor? 10 defa 10 bin küffarı nasıl kılıçtan geçiriyor ve ne gibi fetihler yapıyor? Bunlar beni şiddetle sarardı. Bu din Belgrad türkülerinde kendi kendime tekrarlardır. Bu mısralar, bu türkülerin mısraları ötekilerden daha fazla da zihnimde yer etmiştir. Neden? Bunu bilemiyorum. Lakin bu türküler bana hep nostalji verirdi. Bu türkülerde müphem surette Macar ufuklarını görürdüm. Yani Macar içlerine fethe giden akıncıların ruhlarını görür ve hisseder. İşte kahramanlık duygusu böyle bir duygudur. Ve türkülerimiz de bunu basit kelimelerle çok açık bir şekilde her yaştaki, her baştaki insana aktarır. Buradan hareketle şunu söyleyebilirim. Bizim türkülerimiz üzerinde ayrıca durmamız ve en azından çocuklarımıza önemli bazı türküleri, mesela Yemen türküsü gibi, mesela efendime söyleyeyim Balkanlardaki savaşlarımızla, hatıralarımızla ilgili olan türküleri, Anadolu'nun türkülerini en azından şöyle bir 10-15 türkülük bir repertuara adeta çocuklarımıza evde söyleyerek, yarım yamalak da olsa, efendim falsolu da olsa söyleyerek çocuklarımıza öğretmeliyiz. Nitekim Yahya Kemal'e annesi ilahiler bunun için öğretmiştir. Şimdi diyor ki Yahya Kemal hatıralarının devamında, lakin benim hem dini hem milli terbiyem üzerinde daha şiddetle müessir olan annemdir. Annem çok Müslüman bir kadındı. Bakın, bu çok Müslüman bir kadın olmak, çok dindar bir hanım olmak çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayın, 3 şey için evlenilir diyor erkeklere hitaben. Bunlardan gerçi bunu tahmin edebiliriz, yani evlenecek olan herkese hitaben de kabul edilebilir bu. Diyor ki 1- parası olan, yani zenginlik için. 2- güzellik için. 3- dindarlık için. Ve sen dindar olanı seç buyuruyor hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla evlenecek gençler buradan hareketle şunu daima hatırlamalıdırlar. Dindar olanı seçmek diğerlerine göre daha uygundur. Neden? Çünkü zenginlik gider. Güzellik zaten çok çabuk kaybolur. Geriye elde ne kalır? Dindar. Dindarlık da eğer gerçekten biz dindarlıktan doğru bir şey anlıyor ve dindarlığımızı doğru temeller üzerine oturtmuşsak, o zaman dünyamızı ve ahiretimizi mamur hale getirebiliriz. Bunun için de kadının dindarlığı, bana göre tecrübeler de bunu gösteriyor, erkeğin dindarlığından daha önemli yahut daha etkilidir. Ne üzerinde? Çocukluğu, çocuğu üzerinde, ailesi üzerinde, eşi üzerinde. O bakımdan Yahya Kemal'in bu ifadesini bu manada geniş düşünerek anlamak lazım. Annen çok Müslüman bir kadındı. Muhammediye okur, bana Kur'an öğretirdi. Nitekim hepimizin öğrendiği birçok sureleri biz hep annemizden, aile yuvamızdan, babamızdan ve orada yapılan tekrarlardan öğrenmişizdir. Tabii bugün Muhammediye okumak yerine de Muhammediye gibi güzel eserleri okumak lazım. O günkü imkanlar ve kültürümüze sunduğu imkan Muhammediye, Envarül Aşık'ın gibi kitapları okumaktı. Devam ediyor Yahya Kemal. Muhammediye'den bizzat Yazıcızade Mehmet Efendi'nin hazin bir makamla söylediğini zannettiğim bir ilahiyi çok severdim. Daha önceki sohbette söylemiştim. İlahi şu: eğer Rum'un revanında görürsem ben Dilara'yı, revanına revan idem Semerkandu Buhara'yı. Bakınız bundan Yahya Kemal aklı erdiği zaman neler çıkarmış. Hatıralarında şunu anlatıyor. Bu mısralardaki coğrafyaya ait şehirlerden, ülkelerden ziyade başka bir aleme, belki ahirete ait bir yerlere yerleri görür gibi olurdum. Annemin sesiyle birlikte bu ilahi bende hem hazin ruhani duygular uyandırırdı. Aziz dinleyiciler, çocukluk çağında alınan dini telkinlerin çocuğun ruhu, kafası, beyni, kültürü üzerindeki enginliği çok önemlidir. Ve pek çok sonradan dini hayat yaşayamayan da şairler, yazarlar dahil, herkes çocukluğundaki bu dindar olduğu, mutlu olduğu günleri öyle bir hayranlıkla anlatır ki, o bakımdan bizim çocuklarımızı en az çocukluklarında bu ruhani hava ile, bu ruhani dünya ile temasa getirmemiz, irtibat kurdurmamız çok önemlidir. Devam ediyor. Annem Yazıcızade'yi sabah namazlarını kıldıktan sonra okurdu. Beyaz başörtüsüyle elindeki kitaba imanla eğilişini hala görür gibiyim. Bakın burada okumanın bir özelliği, imanla, inançla, zevkle, şevkle, haz alarak. Biz bugün bu şekilde okumadığımız kitapları sadece okuyor ve bir müddet sonra "Aa evet okumuştum ama unuttum" diye değerlendiriyoruz. Halbuki bu yaşlarda, bu seviyelerde, bu imanla, bu aşk ile okunan kitaplar kolay kolay yaşlılar için de, gençler için de unutulmaz. Yahya Kemal devam ediyor. Çok yerlerini anlamadığım halde annemin yüksek sesle ve makamla okuyuşunu dinlediğim Muhammediye'nin o mısraları bana bizim öz maceramızı, evimizi, mahallemizi ve Üsküp'ün ve müphem surette bütün milletimizin dünya ve ahiret macerası gibi gelirdi. Annem Yunus Emre'nin ilahilerini de söylerdi. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Bu ilahi bana da öğretmişti. Ve bu ilahiyi bilir makamla da söylerdim. Burada geçen sohbette tekrar ettiğim Yahya Kemal'in annesinin oğluna bir nevi vasiyeti gibi olan cümlenin üzerinde yeniden durmak istiyorum. Çünkü bir arkadaş buradaki Sultan Murat Efendimiz'i sözünden ne kastedildiğini anlamamış. Yahya Kemal hatıralarında bunu da açıklıyor. Şöyle diyor. Annem bana, oğlum dünyada iki insanı sev. Peygamber Efendimiz'i ve bir de Sultan Murat Efendimiz'i sev derdi. Üsküp'te Sultan Murat Camii diye bir tepenin üzerinde hala bütün ihtişamıyla görünen bir cami vardır ki bu ikinci Murad'a ait bir camidir. Fakat Balkan Türkleri, Müslümanları nezdinde, hele Üsküp'te Yahya Kemal diyor ki, birinci Murat'la ikinci Murad'ın hizmetleri ve hatıraları birleşmişti diyor. Balkan Türklerin hafızasında tek bir Murat vardı ve o da Murat adıyla yaşardı. Hasılı annemin söylediği Murat her iki Murat'tan birleşmiş bir semboldü. Annem Türkleri Rumeli'ye onların yerleştirdiklerini bilirdi. Esasen 1. Kosova zaferiyle 2. Kosova muzafferiyetini kazanan 2. Sultan Murat Üsküp'ün erkek ve kadınları tarafından tefrik edilmezdi. Bir anekdotu da Yahya Kemal burada paylaşıyor. Bir gün evimizde kadın misafirler bulunduğu bir sırada annem bu kadınların yanında beni öperken inşallah şehit olur demiş ve ağlamıştı. Yanındaki kadınlar aman ne söylüyorsun demişlerdi. Fakat annemin gözyaşları samimiydi. Hiç şüphesiz gözünün önüne gelen manzaraya dayanamamakla beraber bir şehit olması, şehit annesi olmanın faziletini de idrak etmekteydi. Şimdi aziz dinleyiciler, anne baba olarak herkes kendine lütfen soru versin. Bir şehit anası, bir şehit babası olmayı ister miyiz? Cevabını yine herkes kendi kendine versin. Yahya Kemal'i annesinin yanında o zaman çok etkileyen bir başka Üsküp'e has hatıraları arasında da özel yer verdiği bir başka özellik vardır. Şöyle devam ediyor. O yaşlarımda ben Üsküp minarelerinden yükselen ezan seslerini duyarak içim bu seslerle dolarak yetişiyordum. Minarelerde ezan başladığı zaman evimizde ruhani bir sessizlik olurdu. Galiba Üsküp'ün sokaklarında da böyle bir rüzgar dolaşır, bütün şehri bir mabet sükunu kaplardı. Yalnız ezan sesleri duyulurdu. Annemin dudakları ismi celalle kımıldardı. 1300 sene evvel Hazreti Muhammed'in Bilal-i Habeşi'den dinlediği ezan asırlarca sonra bizim semamızda hem dini hem milli bir musiki olmuştu. O anda semamızın mağfiret aleminden gelen ledünni bir hisle dolduğunu hissederdim. Yine bir sual. Bugün ezan sesi bizi, evimizi, şehrimizi ve özellikle yavrularımızı ne kadar etkiliyor, ne kadar üzerimizde etkili oluyor? Bu sorunun cevabına bakıp kendi hayatımızda ezanın yerini ve manasını anlayabiliriz. Onun için ecdat bir atasözünde namazda gözü olanın ezanda kulağı olur demiştir. Yahut ezana kulak veren namaza gider diye de anlayabiliriz. Yahya Kemal devam ediyor. Lakin bu sesler beni bütün ömrümce bırakmış değildir. Dikkat buyurun. Bu sesler beni bütün ömrümce bırakmış değildir. Müslüman Türk çocuklarının dini ve milli terbiyesinde ezan seslerinin büyük tesirine inanırım. Bu inanışımı vaktiyle Tevhid-i Efkar'da yazdığım Ezansız Semtler isimli bir makalede ifade etmiştim. Şimdi aziz dinleyiciler, bu makaleyi burada okumaya vaktimiz müsait değil. Ama Aziz İstanbul adlı kitaptaki bu Ezansız Semtler makalesini, yazısını herkesin lütfen bulup şöyle bir göz gezdirmesini, okumasını, anlamaya çalışmasını, hissetmesini ve yaşamasını tavsiye etmekten kendimi alamadığımı belirtmeliyim. Yahya Kemal diyor ki, ben Paris'te iken bile hiç münasebeti olmadığı halde kulaklarıma Üsküp'teki ezan seslerinin bir hatıra gibi aksedip beni bir nostalji içinde bıraktığını hissettiğim olmuştur diyor. Efendim, bu ezan meselesi hakikaten bir müstakil konuşmaya da ele alınacak, bir hususi sohbette eline alacak kadar bizim tarihimiz, geçmişimiz ve dini hayatımız bakımından çok önemlidir. Ezan konusunda pek çok şairimiz de ister dindar olsun, ister dini hayatla fikri irtibatının ötesinde bir bağı olmasın, şiirlerine konu etmişlerdir. Mesela bunlardan bir tanesi Sabah Ezanında şiirinin yazarı Tevfik Fikret'tir. Bu gerçi imanlı olduğu zaman yazdığı şiir yahut dindar olduğu zaman, belki daha doğru olduğu zaman yazdığı bir şiir diye kabul edilse bile, kısa, çok etkili ve hepimizin ezberlemesi gereken bir şeydi. Nitekim Mahir Bey bunu bize ta İmam Hatip talebeliği yıllarında ezberletmişti. Herkesin bu şiiri, sabah ezanında şiirini yine bulup okuması lazım. Çünkü biz burada okuyamıyoruz. Yahya Kemal'in şiirini okuyacağım. Bir diğeri Mehmet Akif'tir. Ezan hakkında çok güzel bir şiir yazmış. Ben şiir kadar onun başına koyduğu küçük anekdotu da severim. Dünya üzerinde ezan okunmayan hiçbir an yoktur. Bu beni çok etkilemiştir. Düşünün, her an dünyada namaz saati güneşin hareketine göre değiştiği için dünyada her an her yerde bir şekilde ezan okunur. Bazen minarelerden, bazen caminin içinde, bazen insanlar kendi başlarına. Neden? Çünkü vakit farklı farklı zamanlarda girer. Bu da beni çok etkilemiştir. Şiir de fevkalade güzeldir. Gelelim Yahya Kemal'in Ezan-ı Muhammedi şiirine. Bu şiir hakikaten ifadesiyle, ahengiyle, musikisiyle bu ezan şiirlerinin içinde, bu üçlemenin içinde önemli yer alan bir manzumedir. Şöyle bir kendinizi oturduğunuz yerde bir gevşek vaziyette bırakın ve bu şiire, bu mısralara kulak verin ve hissetmeye çalışın. Emri bülentsin ey ezan-ı Muhammedi. Kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi. Sultan Selim-i evveli rahmetmeyip ecel, fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden, şehbal açınca ruhu revan-ı Muhammedi. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i, akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedi. Üsküp'te kabri madere olsun bu nev gazel, bir tuhfe-i bedi'u beyan-ı Muhammedi. Bu mısra hakikaten şiirin şair ağzından değerlendirmesini de ifade ediyor. Bir tuhfe-i bedi'u beyan-ı Muhammedi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedi ve beyanını ifade eden güzellikte bir şiirdir. Hatırlayın, ezana Gülbanki Muhammedi yahut sadece Gülbank da derler mecazen. Ve daha başta Yahya Kemal, emri bülentsin ey ezan-ı Muhammedi, sen yüce yerlerden gelen bir emirsin ve sadana cihan-ı Muhammedi kafi değil. Yani her an burada okunduğu gibi, kim bilir başka alemlerde, başka yerlerde de okunuyor demek istiyor. Yani Akif'in ihtilaf-ı metali sebebiyle kainatın üzerinde ezan okunmayan hiçbir yer yoktur cümlesinin manasını böyle bir beyitle şiire aksediyor. Sultan Selim'e Yahya Kemal çok ayrı bir önem verir. Onun için de Sultan Selim'i evveli rahmetmeyip ecel, fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi diyor. Eğer Yavuz Sultan Selim o kısacık ömründe bu kadar büyük fetih yapmış olan Yavuz Sultan Selim erkenden vefat etmemiş olsaydı, bütün alemi, bütün dünyayı Ezan-ı Muhammedi fethedilir. Burada şunu hatırlamamız lazım. Bir yerde fetih müyesser olduğu zaman ilk yapılan iş surların üzerinde ezan okuyarak fethi müjdelemek. Yahya Kemal'in bir başka ifadesiyle toprağın da imana geldiğini, Efendimizin davetine adeta lebbeyk diyerek koştuğunu anlatmaktadır. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu revan-ı Muhammedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namını, gülbankını terennüm eden ezanlar başlayınca yüz binlerce minareden gök nura gark olur ve ezanlar kanat açarak alemi ervaha, lahuta yönelir. Ne olur? Ervah, bütün ruhlar, bütün ruh sahibi olan her şey Allahu Ekber'i görür. Yani o anda Allah'ın yüceliğini idrak eder. Daha iyi kavrar. Akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedi. Göklerden yere aksettiğinde lisan-ı Muhammedi, yani ezan-ı şerif, bütün ervah Allahu Teala'yı bütün zerreleriyle hisseder. Aziz dinleyiciler, bu bahsi bu şekilde ilerletmek, dediğim gibi ezan hakkında ayrıca bir program yapmak gerekirse de burada bu kadar la iktifa edebiliriz. Şimdi şunu ilave etmeli burada. Yahya Kemal'in biraz sonra okuyacağım İstanbul şiirine, Aziz İstanbul şiirini Münir Nurettin Selçuk bestelemiş. Fakat sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Şiirin ilk mısrağı bu. Bu şiirin bestesini tamamladıktan sonra bir müddet şiiri, besteyi daha doğrusu, ortaya çıkarmamış. Neden? Çünkü kendine göre bu şiirde bir eksiklik var. Bu şiirin musikisinin kendi yaptığı beste itibariyle bir eksiğini hissetmiş ve Çamlıca'da oturduğu yıllarda bir sefer bütün boğazı kaplayan İstanbul'dan ve Üsküdar'dan gelen ezan sesleriyle sabah uyandığında bu sefer bu nameleri bestesine aksettirince şiir tamamlanmış. Bu nameye bir de yavrusunun beşiğini şehit olasın inşallah diyerek adeta sallayan bir annenin ninnisinin ritmini ekleyerek bestesini tamamlamış ve o Aziz İstanbul şiirinde terennüm dediğimiz musiki itibariyle bir şeklinde melodisini taklide çalıştığım bir ibare vardır. İşte o ibare ezanın, sabah ezanının namelerini ve onun altındaki yine efendim ritim de o çocuğuna ninni söyleyen annenin ninnisinin akustiğini, ninnisinin usulünü, sadasını, ritmini aktarır. İşte gördüğünüz gibi, yani bir güzel şiir, bir güzel besteyle böyle buluşturuyor ve denir ki Münir Nurettin Selçuk eseri yaptıktan sonra 10 seneden fazla bu ezan ve ninni namelerini bu güzel şiire eklemeden bestesinin tamam olduğunu düşünmemiş ve bu suretle de bu nüansları eserine kattıktan sonra şiirini ortaya çıkarmıştır. Enderun Sohbetleri'nin aziz dinleyicileri, Yahya Kemal'in önemli özelliklerinden birisi de İstanbul sevgisidir. Yani bizim şairlerimiz arasında İstanbul hakkında pek çok şiir yazmış, İstanbul'u çok sevmiş, onu sözlerin en güzeliyle vasfetmiş pek çok şair olmakla birlikte Yahya Kemal'in nesirlerinde de şiirlerinde de İstanbul ayrı bir yer tutmuştur. Şöyle diyor hatıralarında: İstanbul'a döndüğüm zaman şu itirafta bulunayım ki ilk manzarada İstanbul bana bir köy gibi göründü. İçimde hala Paris'e karşı bir nostalji vardı. Bir zaman bu hissin tesirinden kurtulamadım. Tabii o yılların Paris'inden İstanbul'a dönülünce böyle bir hisse kapılmak çok tabii. Ama devamında şunları söylüyor: fakat Türklüğü tarih ortasında ve coğrafyada aramak şeklindeki müddeam beni yavaş yavaş bu sıkıntıdan kurtarmaya başladı. Camilerimizi, türbelerimizi, medreselerimizi, kabristanlarımızı birer birer gezip görmeye başladım. Kabir taşlarını okudum. Bakın burada yine bir ara vermek istiyorum. Kabir taşı okumak, yeni yazıyla yazılanları okumak, hele eski yazıyla yazılanları okumak. Bence eski yazıyla yazılanları okumak insana başka bir ruhaniyet, başka bir dindarlık anlayışı, dünya ve ahiret dengesini kurma konusunda çok ibretli ifadeler aksettirdiği için çok önemlidir. Ama ne yazık ki bizim bugün çoğumuz kabir taşlarımızı okuyamıyoruz. Hatta sizler de duymuşsunuzdur, televizyonlarda Eyüp Sultan gibi bir mübarek beldenin kabir taşlarını bir takım insanlar kırarak oralarda tahribat yapmışlar. Niye? 3 kuruşluk dünyevi menfaat için. Devam edelim. Diyor ki, kabir taşlarını okudum. Koca Mustafa Paşa gibi, Fatih gibi, Üsküdar'da Atik Valide gibi semtler ve mahalleler bana Türklüğün bir mahalle halinde tekevvünü gibi geldi. Üsküdar'ı, Çamlıca'yı, Erenköy'ünü, bütün Boğaz'ı, tabiatın ve milliyetimizin bu vatana işlediği güzelliklerle bir arada görerek şedid bir hayranlıkla sevmeye başladım. Ben yine kendimi alamayarak bu güzel sözlerin arasına şu acizane cümleleri eklemekte fayda görüyorum. İstanbul'u sevmek. Biz bugün İstanbul'u ne kadar seviyoruz. İstanbul'u sevmeyen bizden bir şey anlamaz. Musikimizi sevmeyen bizden bir şey anlamaz. Şiirimizi sevmeyen bizden bir şey anlamaz. Yani kimden? Bizim kültürümüzden, bizim Müslümanlığımızdan, bizim Osmanlılığımızdan, kısaca bizim medeniyetimizden ve değerlerimizden. Bütün tahribata rağmen hala İstanbul, medeniyetimizin, değerlerimizin, dinimizin, dünyamızın, ahiretimizin hala sembolüdür ve bu gözle İstanbul'u sevmedikçe biz bu kültürle irtibatımızı layıkıyla kuramayız. Yahya Kemal devam ediyor. Yıllar geçtikçe İstanbul bana sadece coğrafya olarak değil, tarih olarak da çok etkili göründü. Bakın, İstanbul gibi deresi, tepesi, boğazı, denizi olan pek çok yer vardır. Ama İstanbul sadece bu coğrafya değil, aynı zamanda bu coğrafyaya işlenmiş, hatta dantel gibi göz nuruyla binbir emekle işlenmiş bir tarihtir. Devam ediyor Yahya Kemal. Düşündüm ki Türklük İstanbul'u Anadolu'nun en tenha bir yerinde bina etmiş olsaydı yine bir şaheser vücuda getirecekti. Nitekim Bursa'da öyledir, Konya'da öyledir, Edirne'de öyledir. Diğer sayamadığımız yerlerde öyledir. Hakikaten hepsinin kendine ait şaheserlikte birbiriyle mukayese edilemeyecek tarihi, mimari, medeni özellikleri vardır. Halbuki bu binayı, yani bu medeniyet binasını demek istiyor Yahya Kemal, İstanbul gibi kurunu vustanın en şaşalı, en büyük ve güzel bir şehri olan Konstantiniyye'de kadim bir sur çerçevesi içinde inşa etmiş ve Konstantiniyye'yi tamamiyle unutturan Türk çizgilerle işleyerek bu şehri Türkleştirmiş ve muzaaf bir temsil kudretine sahip olduğunu göstermiştir. Bu sözler İstanbul hakkında Efendimizin onu fetheden kumandan ve askerler için yaptığı müjdeyi de içinde barındırıyor. Böyle güzel bir şehre, böyle bir güzel kumandan, böyle bir güzel asker. Fakat bu şehir Konstantiniyye değil, İslambol yahut İstanbul olduktan sonra bu güzelliğe, bu Yahya Kemal'in muzaaf dediği, yani kat kat güzelliklerle, medeniyet eserlerle bezenmiş bir temsil kudretine sahip olduğunu ifade ediyor. Böyle düşünür ve İstanbul'u bu yolda idrake çalışırken bir de baktım ki İstanbul sadece padişahlar ve İstanbullular tarafından bina edilmiş değildir. Vatanın dört bucağından, Konya'dan, Bursa'dan, Edirne'den, Sivas ve Tokat'tan, Erzurum'dan, Üsküp'ten, Macaristan'dan, Hicaz'dan, Bağdat'tan, Tunus'tan, Trablus, Cezayir gibi mağrip topraklarımızdan, buralara gidip gelen yahut buralardan gelip İstanbul'da kalan, burada yerleşen nice Müslüman Türkler, kadınları, çocukları, ihtiyarlarıyla el sanatları, musikileri, halk ve divan şairleriyle şehir, sokak, ev ve oda mimarileriyle, cami, hamam, kubbe anlayışlarıyla, hasılı vatanın ve tarihin her bucağıyla, her asrından getirdikleri hünerler ve hatıralarla bu şehri hep birden bina etmişlerdir. O kadar ki İstanbul, bütün Türk tarihinin, Türk coğrafyasının bir terkibi, bir hülasası, bir tecellisi olmuştur. Yahya Kemal'in burada söylediği Türk kelimesinin yerine Müslüman kelimesini de koymak pek tabii mümkün ve caizdir. Burada yine bir istitrat yapmaktan kendini alamıyorum. Bugün bu bahsedilen mekanların, yani mesela Fatih'in, yani mesela işte bugün şu sur dışına taşmış mahallelerde ki yerleşim birimlerinin artık rengi olmaya başlayan Kuzey Afrikalılar, efendime söyleyeyim Orta Doğu Arapları, ki bunun içinde işte Suriyeliler şu sıralarda başı çekiyor. Bütün bunlar yine İstanbul'un yeni bir medeniyete doğru yelken açmasını düşündürebilecek unsurlardır ki bir şartla, o da biz İstanbul'u İstanbul yaparsak onlar da kendi bölgelerinden getirip İstanbul'a uyabilecek unsurlarla burayı yeniden İslam dünyasının bir manevi başkenti haline getirebilirler. Nitekim İstanbul'a dünyanın her yerinden gelen, ister Müslüman olsun ister olmasın, insanlar daima bu sebeple gıpta ile bakıyorlar. Ve Mehmet Akif'in İstanbul için Çanakkale şiirinde söylediği, İstanbul İslam dünyasının bir mealimidir, bir alametidir, bir sembolüdür sözünü bugüne göre bu şekilde inşa ederiz. Ama biz gelenlere değil, gelenleri İstanbul medeniyetine, Osmanlı medeniyetine, kendi medeniyetimize yönlendirebilirsek, onları bu unsurlarla besleyebilirsek demek icap ediyor. Devam ediyor hatıraları Yahya Kemal. Bu idrak beni gün geçtikçe sarmaya ve İstanbul'a bağlamaya başladı. Anladım ki hakiki vatan ve insanı mes'ud edecek tek yer, bütün vatanın ruhunu teşkil eden bu şehirdir. Bunu bütün İslam dünyasının ruhunu teşkil edecek olan bu şehirdir şeklinde, tabir pek uygun değil ama güncelleyebiliriz. Artık sırahatle biliyordum ki vatan nasıl tecelli etmişse onu öyle anlamalıdır. Mesela Koca Mustafa Paşa gibi bir semt Buhara'da, Semerkant'ta bulunmaz. O sadece Türkiye'de ve Türk medeniyetinin muhassalası olan İstanbul'da bulunur. Yahya Kemal'in bu vesileyle işaretlediği bir başka şey vardır ki o da dilimizle ilgilidir. Yani güzel Türkçemizle. Biliyoruz ki İstanbul Türkçesi bir taraftan yazı dilinin esası olmuş, diğer taraftan da İstanbul'da konuşulan Türkçe, Türkçemizin en güzel ağzı haline gelmiştir. Yahya Kemal bu konuda da şunları söylüyor. Yine bu şehrin Türkçesi İstanbul efendileriyle İstanbul hanımlarının konuşmaları benim taşrada yetişmiş kulağıma birdenbire çok derin bir musiki gibi göründü. Bakın bu cümleyi bir daha okumak istiyorum. Yine bu şehrin Türkçesi İstanbul efendileriyle İstanbul hanımefendilerinin konuşmaları benim taşrada yetişmiş kulağıma birdenbire çok derin bir musiki gibi göründü. Türkçemizin bütün vatanda işlendikten sonra İstanbul'da niçin bu derecede cazip bir dil seviyesine yükseldiğini anlamaya çalıştım. İstanbul Türkçesini meydana getiren unsurlar, İstanbul'un tekevvünü esnasında bir araya gelen unsurlar gibiydi. Yani vatanın her tarafından ve tarihin her asrından gelip İstanbul'da birleşmişlerdi. Buna ben şunu ilave edebilirim. İstanbul'da mayalanmışlar, İstanbul'da karılmışlar, İstanbul'da yepyeni bir Türkçe olarak ortaya çıkmışlardı. İstanbul'da konuşulan Türkçe ve Türkçeleşmiş her kelimenin üzerinde bir mücevher gibi durdum. Onun menşeini, onun manasını, Türk'ün ona verdiği sesi idrake çalıştım. İdrak ettim ki İstanbul konuşması kitabet lisanının kelimelerini çoktan değiştirmiş ve kendi zevkine göre Türkçeleştirmiştir. İşte Konstantinopolis'ten İstanbul'a böyle bir geçiş, böyle bir serüven, bir macera sonunda muvaffak olunabilmiştir. Efendim bu İstanbul Türkçesi meselesi bugün bizim hemen hemen hiç üzerinde durmadığımız bir hususu düşündürüyor. Onun için İstanbul Türkçesini de bizim iyice anlamamız ve bu konuda titizlik göstermemiz icap ediyor. Bu şuuru herkes kendi vüsatine, kendi kabiliyetine, kendi gücüne göre titizlikle korumalıdır. Nasıl koruyacağız? Bu Türkçeye sahip çıkacağız, bu Türkçeyle konuşacağız. Aslında bu bir devlet politikasıdır, bir milli eğitim politikasıdır. Farza TRT bu Türkçeyi anlatmalı, yaymalıdır. Ama işte bu Türkçeyi bugün TRT anlatamıyor, konuşamıyor, konuşturamıyor. efendim gazetelerimiz bu işlere hiç yanaşmıyor. Efendim diğer kültür vasıtaları bu iletişim çağında buna hiç eğilmiyor. Ama bunun en azından şuurunda olmak yarın buna tekrar eğilmeyi ifade eder. Yahya Kemal işte bu İstanbul'a, bu İstanbul Türkçesine, bu medeniyetin yeniden fışkıracağı medeni coğrafyaya, onu fetheden askere şöyle bir şiirle sesleniyor. İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye gazeliyle. Şimdi bu gazele kulak verelim. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına, gülbankı asumanı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettihü lebvab, vur bugün fethi mübini zamin o tebşir aşkına. Vur deyri küfrün üstüne rekzi hilal için, gelmiş bu şehsuvarı cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin serif renk, vur Türk'ü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fethi hücum içindeki tekbir aşkına. Aziz dinleyiciler, bu şiirin kendisi kadar Münir Nurettin'in bir mehter marşı olarak bestelediği bestesi de çok önemli ve çok güzeldir. Bu sebeple bu mehter marşını defaatle dinleyin. Hatta küçük çocuklarınıza dinletin ki içinde tekbir çok güzel bir şekilde marşa yedirilerek bestelenmiştir. Yani nakaratı Allahu Ekber, Allahu Ekber ibaresidir. Bu işte İstanbul'u bize hediye eden komutanın, kahramanın, efendim askerin bize vermek istediği, bizi kavuşturmak istediği coğrafyayı ifade eder ve bu coğrafya bizim için bir medeniyet olmuş bir coğrafyadır. Böyle bir coğrafyada yaşadığımızın kıymetini de bilmemiz icap eder. Bakın Yahya Kemal'in İstanbul'un çeşitli semtleri için yazdığı pek çok kıtalar, şiirler, gazeller vardır. Mesela bunlardan işte Göztepe Gazeli, Çubuklu Gazeli, Çamlıca Gazeli, İnşirah Gazeli vesaire vesaire. Ama Üsküdar vasfında bir de bizim kendi coğrafyamızın, kendi bulunduğumuz bölgenin coğrafyası olan Üsküdar vasfında yazdığı gazelde hakikaten onun şiirlerinden örnek verilirken hatırlanması gereken bir gazeldir. Bu Üsküdar vasfındaki gazelde okunması ve üzerinde durulması gereken bir Üsküdar hakkındaki şiirlerden çok önemli bir örnektir. Diyor ki Yahya Kemal, Firdevs bu şehrin şeburuzunda ıyandır. Her çeşmeden Abu Şerefabad revandır. Bakın Üsküdar'ın çeşmelerinden Şerefabad'ın suyu akar ve bu şehrin gecesinde gündüzünde cennet görünür diyor. Niye? Çünkü Üsküdar Kabe toprağıdır. Buradan karadan hiçbir engele, deniz gibi karayı bölen bir engele rastlamadan Kabe'ye ulaşılır. O sebeple Üsküdar'a bir cennet vasfını veriyor. Peki Üsküdarlılar, kıymetli dinleyiciler, aziz Üsküdarlılar, Üsküdar'da yani böyle bir cennette yaşadığımızın şuuruna erebiliyor muyuz? bu şuuru en azından zihnimizde muhafaza etmeliyiz. Devam ediyor. Bir cuyu baharın nagamatıyla dolar kuş, dil farkına varmaz ki akan cuyu zamandır. Şöyle Üsküdar'ın bir tepesine çıkarak, mesela ben çocukluğumda Çengelköy tepelerinden Boğaz'a baktığım zaman, Boğaz'ın bir koca nehir gibi İstanbul'a doğru aktığını hep hissetmişimdir, hala da hissederim. Ama burada akan zamandır. Zaman çabucak akar geçer. Mühim olan nedir? O zamanın farkına varmak. Yani anın kadri kıymetini bilmek. Allah-u Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de asra, yani zamana yemin ediyor. Ama biz zamanlarımızı neyle geçiriyoruz? Onu varın siz düşünün. Her bağına zinet nice bir serv-i hıraman, her kasrına revnak nice bir şuh-u cihandır. Ama yine hicranla kemal andığım afet, bağlar başının goncası bir yosma civandır diye şiirini bitiriyor. Dolayısıyla bu eski şiirin rüzgarındaki şiirlerin de bir başka dikkatle okunması icap ediyor. Aziz dinleyiciler, bugün size yine Yahya Kemal vesilesiyle arz etmek istediğim husus şudur. Yahya Kemal'in Ahmet Naim Bey'le Darülfünun müderrislerinden ve bizim büyük din alimlerimizden, son devirde yetişmiş büyük insanlardan Ahmet Naim Bey'le bir münakaşası vardır. Ben zaman bakımından bu münakaşanın hatıralardaki bütün safahatını size aktaramayacağım. Ama şu cümleyle bunu başlatmış olabiliriz. 1921-22 arasında Zeynep Hanım Konağı'nın Edebiyat Fakültesi olan katında, o vakit fakültenin katibi umumiliğini eden Behçet'in odasında felsefe müderrisi Ahmet Naim Bey'le İslamiyet'in telakkisine dair sertçe bir kavgamız oldu. Kendisiyle çok eskiden beri tanışırdık. Fakat buluşup konuşmamız sadece ders aralarına neredeyse münhasır idi ve daima da bir çeşit münakaşa içinde konuşurduk, diyor Yahya Kemal. Ben Darülfünun'un Türkçü müderrislerinden biri olduğum için bu çok sünni ve hanefi müderrisimizin fazla teveccühüne mazhar olamazdım. Ancak o güler ve gülümser ve hayli manidar konuşmasını bilir bir alimimizdi. Bakın, Yahya Kemal o sıralarda kendisinin Türkçü fikirlere sahip olduğunu ama Ahmet Naim Efendi'nin güler, gülümser ve hayli manidar konuşmasını bilen bir alim olduğunu ifade ediyor. Kendisiyle pek çok konuda konuşurdum. Fakat itiraf etmem gerekirse, diyor Yahya Kemal, Ahmet Dayı Naim Bey'i ruhuma çok uzak görmemiştim, diyor. Ben yazdığım yazılarla, ortaya koyulduğum şiirlerle yerli Müslüman olan ruhların şiddetle hoşlandığını görüyordum, biliyordum, diyor. Lakin medresenin çok sünni yapıları, çok sünni yapılı kafaları zevk almazlardı. Hatta ürkerlerdi benim bu konuşmalarımdan, yazılarımdan, diyor. İrşad'ın bu tarzında, yani Yahya Kemal'in yazdığı şeklinde bir tür putperestliğe bir gidiş görebilirlerdi. Yalnız bir başka nokta daha var. İslamiyet'i bir milletin, mesela bir Türk milletinin kendi zevkine ve hülyasına göre anlayışını ulûm-u İslamiye reddederdi. Kur'an'ın hükümleri malumdur, tafsil etmek lüzumsuzdur. İşte Ahmet Naim Bey ile aramızda kavga bu bahisten çıktı diyor. O gün galiba Tevhid Efkar'da Eyüp'e dair bir nesrim çıkmıştı. Bu nesirle Eyüp şehrinin nasıl tekevvün ettiğini hikaye ediyordum. Peygamberin hicrette Mekke'den Medine'ye gelişini, devesinin Eba Eyyub'un evinde duruşunu, o eve misafir oluşunu, hicreti müteakip zuhur eden Bedir gazasında Eba Eyyub'un peygamberin bayrağını taşıyışını, sonra Eba Eyyub'un İstanbul'un muhasarasına gelişini, ölüp Haliç kenarında şimdi yattığı noktada gömülüşünü, Eyyub'un ölümünden sonra kaç defa İstanbul'u fethetmeye gelen İslam ordularının onu hatırlayışlarını, nihayet bu anane Türk ordularına intikal ederek Eba Eyyub'un alemdar-ı Resulullah olarak her neferimize İstanbul'un surları önünde görünüşünü, nihayet 1453'te fetihten birkaç gün evvel tam halk kafasında bir veliyullah olan Akşemseddin'in alemi manada Eyyub'un kabrini keşfedişini, bu keşif yüzünden orduda emsalsiz, şiddetli, ruhani bir vecd hasıl olduğunu, bu vecdin sevkiyle şehrin fethedilişini, hülasa fetihten sonra ilk şehitlerin Eyüp'ün etrafında çevrilen mezarlarıyla o güzel ölüm şehrimizin türeşini tespit etmeye çalıştığım bu hikaye o günlerde birçok vatandaşlarımızı tehyic ettiği halde Ahmet Naim Bey'i kızdırmış diyor ve dersten çıktıktan sonra yaptığı Ahmet Naim Bey'le münakaşayı aktarıyor ki bu hakikaten radyomuzun saatleri bakımından aktarılması çok zor yahut işte sadece bir programa hasretmek mümkündür. Ve Ahmet Naim Bey o sırada diyor ki ben diyor Abdullah Cevdet'ten korkmuyorum çünkü onun yaptığı yapmak istediği belli. Ziya Gökalp'tan da fazla korkmak istemiyorum. Çünkü o da neticede Türklük ve Müslümanlık diyor. Ama sizin yaptığınız bütün bu duyguları dinin için öyle bir uslukla karıştırıyorsunuz ki size karşı ben bir şey yapamadığım gibi halk da pek bir şey yapamıyor. Milletin zihnini karıştırıyorsunuz diyor. Netice itibariyle bu münakaşanın sonunda ikisi de birbirinden ayrılıyorlar ve hani herkes kendi yoluna yahut herkes kendi fikrine yürüyor. Böyle bu kavganın büyüdüğünü, sonuna doğru da bahsin bir noktada toplandığını söylüyor. Ve Ahmet Naim Bey'le bu mevzuda bir sıkıntının olduğunu söylüyor. Aradan bir müddet geçiyor. Yahya Kemal'in hatıralarından okuyalım. Öğleden hayli sonraydı. Vefaya doğru yürüyordum. Karşıdan Ahmet Naim Bey'in geldiğini gördüm. Rahatsızlıktan yeni kalkmış gibi yorgun yürüyordu. Beni görür görmez durdu, kollarını açtı. Bu tesadüf münasebetiyle Cenab-ı Hakk'a hamdolsun diyerek söze başladı. O kadar dostça bir tahassüsle hareket ediyordu ki mütehayyir kaldım. Sözüne devam ederek, Avrupa'da uzun müddet kaldınız. Sizi artık görmeden öleceğime bile inanmaya başlamıştım. İkide bir de ya Rabbi, bu adamla son bir defa görüşmemi mukadder kıl. Ta ki söylemek istediğim birkaç sözü söyleyebileyim diyordum. İşte bu saatte Allah'ın o lütfunu idrak ettim. Ondan seviniyorum. Şimdi sana maksadımı izah edeyim. Nereye gidiyordun dedi. Şehit Ali Paşa Kütüphanesi'nin nerede olduğunu bile bilmediğimiz ve görmek istediğini söyledim. Pekala beraber yürüyelim dedi ve söze girişti. Seninle o kadar sene evvel Darülfunun'da bir münakaşada bulunmuştum. O münakaşa sonunda benim zihnimi senelerce meşgul etti. Son senelerde ise ben İstanbul'un birçok semtlerinde gezmeyi ve oralarda tıpkı senin usulünde eski mimari eserlerin tarihini araştırmayı itiyat edindim. Bu hoş merak beni sardıkça sardı. Senin bir zaman Tevhid-i Efkar'da çıkmış yazılarını buldum ve tekrar okudum. Azim bir zevk aldım. Sana bu yüzden ne kadar haksızlık ettiğimi, o yazıların bir şair fantezisi olmayıp hakikaten manevi birer ufuk olduklarına kail oldum. İşte bundan sonra bu yüzden seni o vakit gücendirdiğime yandım ve bir daha görürsem istifayı kusur etmeyi nezrettim. İşte azizim söyleyeceğim bu dedi. Ve Naim Bey bunu o kadar samimiyetle söylemiş ki ben de ne diyeceğimi bilemiyordum diye bitiriyor. Dolayısıyla biz İstanbul gibi bir şehirde bu gözlerle, bu düşüncelerle yaşayabilir ve büyüklerimizin bize bu istikamette yaptığı işaretleri değerlendirebilirsek pek güzel işler yapmış ve büyüklerimizin izinde yürümüş oluruz ve selam. Efendim kalın sağlıcakla.